Değerli dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli gönüldaşlarımız, hepinize Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler, dualar efendim. 2018'in 25. programında Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programının 25. bölümünde sizlere bu hafta boş vakitleri değerlendirme kalitemizi anlatacağım inşallah. Vakit boş olursa hayat da boş olur. Vakti boş olanın hayatı hoş olmaz demiştim bir yazımda. O açıdan Paul Claudel'in bir sözü var. Zaman hiç kaybolmaz diyor. Kaybolan biziz. Ve o zaman sarmalında kaybolmamak, yok olmamak için kalıcı bir şeyler yapmak zorundayız. Kaybolmak derken böyle bir kızılderili şeyi anlatılır, menkıbesi. Bir arkeolog grup işte Amazonlarda bir keşif için bayağı da bir grupla yolculuğa çıkarlar. Başlarında da işte 5-10 kişilik bir Kızılderili rehber grubu. Tabii yerliler her şeyi bilen, bölgeyi bilen, ağacı, kuşu, bitkiyi, böceği, tabiatı, geceyi, gündüzü her şeyi bilen. Dolayısıyla doğayı çok iyi tanıyan ama bizimkiler de böyle şehir çocukları. Tam böyle ormana girecekken bir fikir beyan etmiş bizimkiler. Demişler ya şimdi ormanda kayboluruz. Ağaçlara böyle büyük levhalar asalım. Yansıtıcı levhalar asalım. Çantalarında getirdikleri böyle birer A4 kağıdı gibi düşünebilirsiniz işte. İki karış büyüklüğünde. Bunları asalım. İşte onların parlamasıyla gittiğimiz, geçtiğimiz güzergahı tanırız. Geri dönüş kolay olur. Kaybolmayız. Yerliler itiraz etmişler. Yok efendim gerek yok işte. Bizimkiler de ısrar etmişler. İlla buna gerek var. Neyse bakmışlar Kızılderililer. İtirazın bir anlamı yok. İyi demişler. Siz nasıl biliyorsanız yapın ama bu bizce gerek yok. Neyse ağaçlara böyle levhaları bağlaya epey bir müddet gitmişler. Levhalar bitmiş tabii. Ve biraz paniklemiş bizimkiler. Bir anda yönlerini de şaşırmışlar. İşte böyle bir aramaya başlamışlar. En yakın levha nerede? Birkaç kilometre ötede bıraktıkları son levha. Onu da bulamamışlar. Levhayı bulamışlar falan. Eyvah demişler kaybolduk. Tabii bizimkiler çok telaşlı böyle. Yerliler de o kadar sakin. Kızılderililer. Yavaşça böyle elini omzuna koymuş. Yerlilerden bir tanesi bu eyvah biz kaybolduk diyenin. Hayır demiş, kaybolmadınız, bak buradasınız. Ya adam demiş, kaybolduk işte, görmüyor musun? Bu sefer iki elini birden omzuna koymuş. Hayır dostum demiş, bak kaybolmadın, buradasın işte, seni görüyoruz. Kaybolsan yanımızda olmazdın, kaybolmadın, bizimle berabersin. Ya adam demiş, ne anlamaz adamsın. O işaret levhalarımız kayboldu, bak bulamıyoruz işte. Kardeşim demiş, o zaman işaret levhalarım kayboldu desene. Biz insanız demiş, insan kaybolmaz. Aynı buradan yola çıkarak dostlarım, hani insan kaybolmaz, onun zamanı da kaybolmaz biz kaybetmediğimiz sürece. Onun zamanı da boş olmaz biz boşaltmadığımız sürece. Her anı bir sonsuzluk müjdesi olan, her anı bir sonsuzluk kapısı olan bir zaman dilimi. 365 gün 6 saatin içerisinde o 24 saat, o 86.400 saniye hiç kaybolmayacak unsurlar ama biz kayboluyoruz işte. Atalarımızın bir zamanlar nasıl böyle akıl hastalarını tedavi etmede meşguliyetle tedavi odası kurdularsa, atalarımızın bu tedavi odaları nasıl böyle meşhursa, meşguliyetle tedavi, hiçbir şeyle meşgul olmayan insan da kafasını meşgul eden o olumsuz düşüncelerin yok edici sarmalının arasında yok olup gidiyor, onlardan kurtulamıyor. Dolayısıyla o zaman sarmalında kaybolmamak adına, yok olmamak adına kalıcı bir şeyler yapmak, bir şeylerle meşgul olmak şart aziz dostlarım. Hayatımızda biz o boş vakitleri nasıl değerlendirebiliriz? Hayatı dolu mu yoksa boş mu yaşayabiliriz ya da yaşıyoruz? Onun ipuçları saklıdır aslında o zaman diliminde. Dolayısıyla yani hayatı boş mu yaşıyoruz, dolu mu yaşıyoruz? Bir şeyle meşgul müyüz? Olumsuz düşüncelerin içinde miyiz? Yoksa olumlu duyguların içinde miyiz? Aslında hayatımızı değerlendirmemiz, zamanımızı değerlendirmemizle alakalı. zaman yönetimi konusunda böyle çok efsane bir şey, Brian Tracy, size de tavsiye ederim kitaplarını. Managing Your Time, Zamanınızı Yönetmek adlı kitabında günümüz insanının diyor sahip olduğu en büyük problem zaman darlığı. Acaba böyle mi? Hani yoğun çalışma ve iş temposu, kişisel ve ailevi yaşam alanımızın bu tempoda kısıtlanması, baskılanması. Bu da işimizde bir tatminsizlik, eve karşı böyle sürekli bir mahcubiyet doğuruyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu kişinin ne yapmak istediğini ve kendisi için nelerin değerli ve gerekli olduğunu yüksek bir farkındalıkla değerlendirmesiyle mümkün aziz dostlarım. Yani bunu bir zaman yönetimi şeyine dönüştürmeyeceğim ama bu programı, ama tabii boş vakitleri değerlendirme ya da vakit boş olur mu, değerlendirme nasıl olur, o kısımlara biraz felsefi açıdan değineceğim. Ama genel itibarıyla Stephen Covey'in First Thing First, Önemli İşler Öncelik kitabında da öyle bir şey vardı hatırladığım kadarıyla. Yani iş diyor, siz ofiste bulunduğunuz sürece kendini bulunduğunuz süreye yayar yani. Ama karar verirseniz 2'de çıkacağım, 2'ye kadar biter. Karar verirseniz 11'de çıkacağım, 11'e kadar biter. Dolayısıyla bu işin o yoğun çalışma temposunun ailevi ve yaşam, kişisel ve sosyal yaşam alanımızı kısıtlaması, baskılaması, böyle bir belirsizlik içerisinde, akış içerisinde zamanın ölüp gitmesi yerine Pareto kuralına göre işte planladığımız, çok iyi planladığımız az bir zamanda normal vaktin %20'siyle yapılması gereken işin %80'ini bitirmek mümkün. Bu kuralı da, Pareto kuralını da boş vakti değerlendirme ile ilgili ya da vakti değerlendirme ile ilgili düşünmemiz lazım. Seminerlerimde ben genellikle söylerim bunu, çalıntı malla borç ödenmez diye. Katılımcıların birçoğu da böyle şok olur. Çünkü iş yerlerinde geçirdikleri o verimsiz saatlerin eşlerinin ve çocuklarından ve bizzat kendilerinden, sosyal hayatlarından, kişisel gelişimlerinden çalınmış çalıntı bir zaman, çalıntı bir ürün olduğunun farkında değildir birçoğu. Anlattığımda şok olurlar ama şeyde değiller. Yani farkında da değiller. Yani ben aziz dostlarım, acizane takip etmeye çalışan bir kardeşinizim dünyayı elinden geldiğince günlük olarak. Hem şu anda yayınlanan dünyanın en değerli, geçen hafta itibariyle belli oldu, 2018'in en değerli markaları, hem ondan evvel Fortune 2000'deki dünyanın en yüksek ciroya sahip şirketleri, hem uluslararası böyle çok uluslu, çok başarılı şirketlerin takip edebildiğim kadarıyla öyle fazla mesai, işte ne bileyim 5'ten 6'dan sonra çalışma, işte biraz işim aksadı, uzandı falan, asla. Yani belli bir vakit şeyleri vardır. Ondan sonra Gökdelen Plaza kapanır ve oraya yönetim kurulu başkanı bile bir daha giremez. Çok özel izinler lazımdır kapalı yere tekrar girebilmekle alakalı. Dolayısıyla hani bir iş yaparken bizim o işi yapma bahanemizle yarınımızdan, sosyal hayatımızdan, kişisel hayatımızdan, nefsani duygularımızdan, değil mi? Nefsimizin de kendi üzerimizde hakları var. Çalmaya asla ve asla hakkımız yoktur. Ama bunu yaptığımız zaman mesela bizde genelde şöyle bir şey olur. Evlatlarımla alakalı yaşadığım bir olumsuzluk. Sabahlamak isterler mesela. Ya bir de bahane uydururlar buna. Yani ben de ODTÜ'de olduğum dönemde bunu yaptığım için onları da yargılamıyorum. Demek ki gençlik şeyi böyle bir şey. Sabahlama diye bir şey var çalışma, özellikle sınavlara, finallere hazırlanma döneminde. Ya baba işte gece daha rahat oluyoruz, kafa daha dingin oluyor. Aslında onların istediği şey sessiz, sakin, huzurlu bir ortam. El ayak çekilince onu buldukları için öyle zannediyorlar ama Rabbimizin hani dinlenmeye ayırdığı, sükunete ayırdığı, hormonların salınmasıyla böyle sağlığımıza, sıhhatimize, büyümemize, iç organlarımızın birbiriyle iletişimine ayrıldığı bir dönemde biz harala gürele çalışıyorsak o da yarından çalma oluyor. Bunu anlatamıyorum onlara. Genellikle de böyle sabahlıyorlar. Hele kuzenler, buzenler yaz dönemi bir araya geldiklerinde. Şöyle bir şey yaşıyoruz mesela birkaç günden beri. Uyarmama rağmen saat 2'ye 3'e kadar, hocam uyarıyorsunuz da siz nereden biliyorsunuz saat 2'ye 3'e kadar diye. Efendim ben de orada oluyorum. Hani Nazrettin Hoca bir gün komşusuyla karşılaşmış. Hocam demiş ya akşamleyin demiş büyük bir gürültü duyduk sizin evden. Ya demiş önemli değil demiş. Benim cübbe düştü demiş. Ya hocam demişler yapma lütfen yani. Bir tane cübbe demişler yani düşse merdivenlerden öyle bir ses çıkar mı? Ya abartmayın demiş işte hanım itekledi. İçinde de ben de vardım demiş cübbenin. Hani ben de vardım o 2'ye 3'e kadarki dönemlerde. Ama onlara bir şey anlatmak kastıyla vardım. Yavrum dedim, bak şu anda 2'ye 3'e kadar böyle bir sohbetin, konuşmanın, bir de gerçekten bir mesele de vardı hani konuşulması gereken. Erteleyebilirdik gerçi ama 3 gün üst üste yaşadık bunu. Sonraki şey şu oluyor, bir de yaz dönemi, hani böyle bir işle alakalı hemen gidilmesi gereken mesele alakalı bir durum yok. Ne oluyor? 2'ye 3'e kadar yattığında, uyanık kaldığında, hadi bir saat kaldı namaza, namazda da kalayım falan. İşte namazdan sonra biraz sohbet muhabbet derken, işte 5-6'da yatıyorsan o gün felç oluyor. O gün kesinlikle felç oluyor. Saat 12'ye, 1'e, 2'ye kadar uyuyorsun. Uyandığında hiç kendinde değilsin, dinlenememiş oluyorsun. Niye? Dün çünkü bugününden çaldın, yarınından çaldın. Dünün yarınını bugünden çaldın. Dolayısıyla buna çok dikkat etmenizi, hani çalıntı malla borç ödenmez derken bunu kastettim. Fazla mesai yapılıyorsa bir yerde, her zaman söylüyorum, bu lafımın da arkasındayım. Bir şirkette fazla mesai yapılıyorsa aynı elemanlarla, şimdi vardiya varsa amenna. 24 saat çalışın, 365 gün 6 saat çalışın, fabrika asla boş durmasın, %120 verimle çalışın, hiçbir sözüm yok dostlarım. Ama aynı insan üzerinden ona 3-5 kuruş fazla mesai verip onu çalıştırıyorsanız bilin ki gelecekten çalıyorsunuz. Böyle bir durumda bu işletmede 2 tane hırsız vardır. Bu işletmelerde, fazla mesai yapılan işletmelerde, bu sözümün her ortamda tartışmaya hazırım. Edebiyle, işin adabıyla, usulüyle, ekonomik olarak bunu size her türlü ispat edebilirim. Sorularınız olursa beklerim dostlarım. Bize ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bunu patronlarınızla paylaşabilirsiniz. Çalışanlar, dinleyen patronlar bunu çalışanlarla paylaşabilirsiniz gönül huzuruyla. Bir işletmede aynı elemanlar üzerinden 5'te 6'da paydos etmesi gereken elemanları 5-6 saat daha, 3-5 kuruş daha fazla para vererek çalıştıran bir işletmede iki tür hırsız vardır dostlarım. 1, 4 kişinin yapacağı işi 2 kişiye yaptırmaya çalışan patron 2 kişinin parasını çalıyordur. Yani 2 kişiyi daha işe alamayacağı için, 2 kişiye daha maaş veremeyeceği için, çünkü onun içinde arabasını yeniliyordur, evini yeniliyordur, tatile gidiyordur. Kesinlikle size yemin ederim, elemanlarının 3-5, 10 katı, 100 katı, hadi 100 biraz abartılı oldu ama en azından 10 katı bir lüks içinde yaşıyordur. Bolluk, bereket, bereket olmasa da bolluk ve refah içinde. Dolayısıyla yatırıma giremediği için, o 4 kişiyi istihdam edemediği için bir hesaplama yapıyordur. O küçük hesaplamasında da burada bir çalıntı vardır. 4 kişinin yapacağı işi 2 kişiye yüklersen iş bitmez. 2, şimdi bir de çalışanların kendi açısından kendilerine bir ayna tutup bakmaları lazım. Ya da 2 kişinin yapacağı işi yapamayan elemanlar kendi gelişimlerini tamamlamamıştır, profesyonelleşememiştir, işin nasıl yapılacağını öğrenememiştir. Aslında hakikaten 2 kişiyle o iş bitebilir ama elemanlar kendini geliştiremediği, yetiştiremediği için, çok profesyonel hale gelemediği için, internette lütfen arada izleyin, çok mutlu olursunuz. İşini mükemmel yapan, işini profesyonel yapan, fast workers diye girdiğinizde internette yabancılarla ilgili birçok şey çıkıyor. Yani hızlı çalışanlar, işini hızlı yapanlar, inanılmaz keyifli videolar izliyorum. Ben hayran kalıyorum. Size de tavsiye ederim. Yani bir işletmede dolayısıyla aynı kişilerle fazla mesai sürekli olduğunda, çalıntı malla borç ödenmez lafından buraya geldik aziz dostlarım. Ne oluyor? Ben çalıştığım eski dönemlerden çok iyi biliyorum, şirketlerden. Yani bu zavallılar, zavallı kardeşlerim, yarınlarından çalan kardeşlerim, ama bunun farkında olmayan ya da işte evde evladı yel var, para için bunu yapıyoruz diyen kardeşlerim, şöyle bir durum içindelerdi. Gelirlerdi sabahleyin. Sabahleyin işe 7.30'da başlamak için işte 5.30'da evden çıkmak zorundasınız. Servis sizi alır. İşte zorlu bir yolculuk, birkaç saatlik bir, 1-2 saatlik bir şey dolanma. Gelirsiniz fabrikaya. Çalışırsınız. Büyük ihtimalle işte makinacılar oturarak, tekstil şirketinden örnek vereyim, İşte ütücüler ayakta, kesimhane ayakta, işte fason işleri takip eden sürekli koşturuyor. Yani bir dakikalık şeyleri yok. Bir çay molası var öğleye kadar. Ne yetecek? Bir lavabo molası var. Ne yetecek? Neyse, öğlen yemeği bir ferahlık, öğlen molası bir ferahlık, ihtiyaçlar, ibadetler, şunlar bunlar derken öğleden sonra yine 6'ya kadar böyle bir koşturmaca, tek bir arası olan, tek bir molası olan. Sonra 6'da iş paydos derken hadi yükleme var, hadi ihracat var, hadi işte mal teslimi lazım. 11'e kadar çalışıyoruz. 11'e kadar çalışan bir insan bir kere biyoritmi düşmüş olacak, enerjisi düşmüş olacak. Aklı evde, eşinde, çocuğunda olacak, ailesinde olacak. Aynı verimle çalışamayacak. Çalışsa bile o 11'e kadar diyelim bir gün içinde sabahleyin 7.30'da geldin şirkete 11'e kadar çalışabilirsin. Ama hep böyle devam ediyorsa bu. Mutlaka vücut yıpranacak. Amortisman bedeli diye bir şey var. Metal yorgunluğu diye bir şey var. Uçaklar yoruluyor yani. Metaller yoruluyor. Çatlamalar başlıyor. İnsan bu. Dolayısıyla 11'de bıraktı diyelim işi. Eve gidişi saat 12-1'i bulacak. İşte birkaç saatlik bir şey falan. Bu insan düşünmemiz lazım. Empati yapmamız lazım. Yani ne zaman eşini görecek? Ne zaman çocuklarını görecek, ne zaman akrabalarını görecek, ne zaman komşularını görecek, ne zaman kendini görecek. Yani haldır huldur böyle bir koşturmacayla olmaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu çalıntı malla borç ödenmez kısmından iş dünyasında yoğunluğa eyvallah, vardiyaya eyvallah, etkili çalışmaya eyvallah ama bilinçsiz bir şekilde, hedefsiz bir şekilde çalışıp kendimizi böyle işe adıyormuş gibi işkolik olduğumuzda da aileden, evden, işten, sosyal hayattan çalmış oluyoruz. Bunun da farkına varmak için uzattım bu konuyu. Peki nedir boş zaman diye kendimize bir soru sorarsak, Petko olsun What to do with your spare time, boş zamanlarınızda ne yapmalı adlı eserinde boş zamanla ilgili şöyle bir şey vardır. Boş zaman İngilizce'deki leisure, spare time, boş ve serbest zaman anlamına gelmektedir. Türkçe'de boş zaman diyoruz ama İngilizce'de boş zaman derken bile spare kavramının içinde anlamsal olarak kıt, az, yedek ve serbest kavramları var. Boş zamanların değerlendirilmesiyle dinlenme, eğlence ve rahatlama gibi birçok kişisel gereksinimler karşılanır. Dolayısıyla o size rezerv edilmiş, rezerv zamandır aslında, boş zaman değil. Ya da size tahsis edilmiş bir zamandır. Böylece kişinin hayata olan bağlılıkları değil mi? Bir kişi kendine rezerv edilen, kendine tahsis edilen o zamanı değerlendiriyorsa, yerli yerinde kullanıyorsa, dinlenmesine, eğlencesine, rahatlamasına, kişisel gelişimine, kişisel gereksinimlerine, böyle ailesine, sosyal hayatına kullanıyorsa, böylece bu kişinin hayata bağlılıkları tabii ki güçlenir. Ve boş zamanları doğru değerlendiren kişiler daha mutlu olurlar can dostlarım. Daha sağlıklı bir kişilik geliştirirler. Kişisel ve sosyal açıdan çok daha fazla doyuma ulaşmış olurlar. Sıra dışı bir katma değer oluşturma, arkadaşlıklar kurma, dostlukları artırma gibi sosyal doyum ve tatmin geliştirirler. Aynı zamanda macera ve yeni deneyimler elde etme arzusu, işte başarı duygusu, işe yaramışlık duygusu, işte katma değer üretme duygusu, fiziksel sağlamlık, zihinsel bütünlük, duygusal doyum, dinlenme ve rahatlama gibi birçok tatmine de kavuşmuş olurlar. Thomas Hobbes, boş vakit felsefenin annesidir diyor. Ve bizim kültürümüzde düşünceleri eyleme dönüştürmeyen kişilere biz ne diyoruz? Felsefe yapma diyoruz. Yani demek ki hani bir boş vakit olacak ki biz orada kafayı yorup biraz felsefe yapacağımız değil mi? Kendimize vakit ayıracağımız bir vakit olması lazım. Hepimiz hayatın kısalığından söz ederiz de boş geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmeyiz. Halbuki hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa geçirmeyin. Çünkü zaman hayatın ta kendisidir diyor Schiller. Hayatımızın yarıdan fazlası evimizde geçer dostlarım. Yaklaşık yani 70-80 yıllık bir ömürde 300 bin, 350 bin saat evimizde geçiyor. Diyelim 70 yıla göre ise 300 bini kabul edersek bu 300 bin saatin günde yaklaşık 1 saatini ailemizle dolu dolu dop dolu yaşarsak, ortak bir faaliyet yaparsanız, birbirinizin hoşuna gidecek karşılıklı faaliyette bulunursanız hayatınızın 25.550 saatini dolu dolu daha anlamlı, daha faydalı hale getirmiş oluyorsunuz. Bakın sadece 1 saat 25.550 saat yapıyor. Yani peki bunda bu bir saati yabancı dil öğrenmeye ayırdığınızda 25.550 saat yapıyor. Yani düşünün ne öğrenmezseniz ki yeni bir bilimsel bir konuda bir araştırma yapıyorsanız, bir Ar-Ge yapıyorsanız yani 25.550 saat. Başarıyla ilgili biliyorsunuz ana bir kural vardır 10.000 saat. Yani bir işe 10.000 saat verdiğinizde iş kendi içindeki sırları sizinle paylaşmaya başlar. 10.000 saat önemlidir. Dil öğrenmeyle ilgili, yeni bir cihaz öğrenmeyle ilgili, bir teknolojik bir şey öğrenmeyle ilgili, bilgi işlemle ilgili, sosyal medyada bir şey öğrenme, her şeyle ilgili genellikle geçerli bir kabul gören bir şeydir yani bu. Dolayısıyla yani bir saat deyip küçümsememeniz anlamına söylüyorum bunu. Burada işin kritik noktası şu ki can dostlarım, günlük faydalı geçen böyle ortaklaşa harcanmış her bir saat kişisel olarak aile dışında yaşanmış ya da yaşanacak en az 3-4 saatimizi daha huzurlu ve dingin yapmamızı sağlıyor. Yani ailede bir saat, ömürde 25 bin saat, küsuratı atıyorum 25.550 ama ömürde bir saat aileyle, günde bir saat aileyle ömürde 25 bin saat yapıyordu ya, bunun ömrünüze katkısı en az 100 bin saat oluyor. Zaten 300 bin saat yani. 70 yıllık ömür 300 bin saat yani. Ne oldu? Ömrünüzün 1/3'ünü iyileştirmiş oluyorsunuz. Bakın günün 1/24'ünü iyileştirdiğinizde ailenizle, ailenin işte burada kurban olayım, Rabbimizin tasarladığı muhteşem bir şey yani. Cennet köşesi. 1/24'ünü iyileştirdiğimiz zaman 1/3 iyileşmiş oluyor. 1/7 veren bir şey neredeyse. Bunu önemsememiz gerekiyor. 1/4 veren, 1/7 veren, 1/8 veren böyle bir etki ve katkı söz konusu. Bu ise günde ailecek bir saat ortaklaşa mutlu bir uğraş içinde olduğunuzda hayatınızın en az aziz dostlarım 100 bin saatinin bollukla, bereketle, güzellikle, verimlilikle, profesyonel anlamda kendi hayatınızın, iş hayatınızın da güzelleştirilmiş olması anlamına geliyor. Yani otomatikman bir adım atıyoruz. Ama o bir adım hani havalandığında vardır ya böyle yürüyen yollar. Yürüyen bir merdiven vardır. Bir de yürüyen düz yollar vardır. Orada adım atmak çok çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü siz normalde bir adım atarken işte 30-40 santim ilerliyorken yol kendi de yürüdüğü için her adımınız 1 metre gibi oluyor böyle. Siz bu sefer böyle dev adımları atan böyle bir şeyle hızlı bir şekilde böyle kayarcasına uçarcasına geçmiş oluyorsunuz. Aynı öyle oluyor. Yani ömrümüzün neredeyse 1/3'ünü bunu 600 bin saat saysak 1/6'ını, 300 bin saat saysak 1/3'ünü huzurlu, dingin, etkin hale getirmiş oluyoruz. Boş vakitlerini olumlu, erdemli, böyle faydalı faaliyetlerle doldurabilen ailelerin başarı ve mutlulukları da o oranda artıyor dostlarım. Ama ben görüyorum böyle ailelerde, şirketlerde doluyor bu ama hani bir aile programındayız. Bazı kişiler böyle hiç boş vakitleri olmadığını söylüyorlar. Ölümüne çalışmak, hiç yaşamamak demek dostlarım. Bedenlerimizin, eşlerimizin, çocuklarımızın, duygu düşüncelerimizin de bizim üzerimizde bazı hakları var nefislerimizin olduğu gibi. Ölümüne bir çabayla para kazanmak, bu paranın kazanıldığı sırada sizi sağlığınızdan, sıhhatinizden, eşinizden ve çocuklarınızdan uzaklaştırıyorsa, en sonunda kazandığınız parayı kaybettiğimiz bu değerleri kazanmak, kaybettiğimiz sağlığı yerine getirmek adına harcamak ne kadar mantıklı geliyor size? Craig Brown'un The Anti-Time Management Approach to Time Management, zaman yönetimine zaman savar yaklaşım adlı eserinde Michelangelo'nun Leonardo da Vinci ve Albert Einstein'ın da 24 saate sahip olduğunu söylüyor. Yani dünya çapında meşhur, iz bırakmış, böyle çok başarılı eserler, faaliyetler yapmış insanların da 24 saatten başka bir kaynakları yoktu. Paul Gerard'ın Four Keys to Time Management, zaman yönetiminde 4 anahtar adlı eserinde önemli olan zamanı planlamaktır diyor. Yani planlamak beyinde olayla ilgili kaygıları minimize edip sizi rahatlatıyor. Dün Muhammed Ali yeğenim bizdeydi. Ona bahsettim yani ajanda kullanımıyla alakalı. O da çok mutlu oldu. Tamam dayı dedi, inşallah ben de ajanda kullanmaya başlayacağım. Ama önce masum bir şekilde sordu. Neye yarar ki dedi yani. Dayıcığım dedim bak yazmış olmam bile beyni rahatlatıyor. Yapmasam bile. Yani akşamleyin ben yarın ne yapacağımla ilgili, yarın bu kitabı okuyacağım, bu filmi izleyeceğim, buraya gideceğim, şöyle bir faaliyet yapacağım, şurayı gezeceğim, şurayı dolaşacağım, şununla konuşacağım. Yani yarını bugünden şöyle birkaç satır ajandaya yazdığında bile beyin rahatlamış oluyor. O açıdan planlamak beyinde olayla ilgili kaygıları minimize edip sizi rahatlatıyorsa, yapmasanız bile yazılı bir plan bir maçta 1-0 galip durumda başlamanız anlamına geliyor. Wendy Bellain Tips on Time Management, Zaman Yönetiminde İpuçları adlı kitabında aile içinde küçük boşluklar arasındaki saklı özel zamanları bulmamız gerektiğinden bahsediyor. Yani küçük boşluklar arasında saklı özel zamanlar. Yani bunu düşünmenizi istiyorum. Mesela ben bir örnek vereyim. boş zamanı değerlendirmek değil mi? Bunu ben misafirlikte de yaparım aziz dostlarım. Size de tavsiye ederim. Hem misafirle gittiğiniz evin yükünü alır, hem kendi evimde de yaparım. İki şey yani, ne olur riyadan Allah'a sığınırım. Ama zaman zaman insanın hani başkalarının da böyle faydasına olan bir şeyleri söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama söylerken de utanıyorum, mahcup oluyorum. Affınıza sığınarak bunu söylemek istiyorum. Acizane mutfakta ben bir şey yapıyorsam, bu bir yemek olabilir, bir salata olabilir. Şimdi şeyi bir daha söyleyeyim, hani o kaynamasın arada. Aile içinde küçük boşluklar arasında saklı özel zamanları bulmamız. Şimdi diyelim bir salata yapıyorum. Salata yaparken küçük boşluklar var mı? Var. İşte bir şey kesiyorsunuz, tekrar yıkıyorsunuz. İşte onları suya ıslıyorsunuz, üstüne biraz sirke koyuyorsunuz, suda bekletiyorsunuz. İşte dolaptan çıkartıyorsunuz, biraz bekliyorsunuz falan. Aralarda böyle bir boşluklar var. Ben o boşlukları bir önceki yaptığım işin izlerini temizlemekte kullanırım. Yani çok basit bir örnek vereyim. Bir kere mutlaka salatayı yaparken diyelim soğanları, yeşil soğanları kesiyorsam bunu bir poşet alarak onun içerisine keserim. Tezgaha kesmem ya da lavaboya kesmem. Atıklar hemen böyle katlanıp toparlanınca da bir gazete kağıdının içerisinde hemen atılacak durumdadır. Dolayısıyla tertemiz olur. Ya da işte limonu sıkıyorsam limonu dökerken öbür elimle limon sıkacağının üstlüğünü yıkarım. İşte bıçakla bir şey kestiysem bıçağı hemen yıkar yan tarafa koyarım. Dolayısıyla yani diyelim yarım saatte bir salata yapıyorsam, amma da hocam salata yapıyormuşsun 10 dakikalık işi yarım saate diye de düşünebilirsiniz de. Mesela dedim yarım saatte salata yapıyorsam ben salata yapıp bitirip bunu sofraya getirdiğimde mutfakta hiç salata yapılmamış gibi olur. Bu da ev halkını ya bir salata yap dedik her tarafı berbat ettin şimdi keşke yapmasaydın biz burayı toplamak için bir saat vermek zorundayız demekten kurtarır. Bu bir. Yemek yaparsam da böyle hakikaten iz bırakmam. İki, eğer kendi ailemde ya da başka bir yere gittiğimde yemek bittiyse sofradaysam mutlaka diyelim büyük tabaklar vardır. Büyük tabağın bir tanesini çatalları, kaşıkları, bıçakları toplamak için kullanırım. Öbür tabakları peçeteyle siler hemen sofradayken de insanların önünden alır. Onları biriktiririm. Sonra ben sofradan kalkarken mutfağa doğru, misafirlikte de böyle kıyamazlar. Ya hocam bırak, Münir abi bırak, dayı bırak, işte kimse neredeysem. Onu mutfağa götürdüğümde inanın sofranın bulaşık anlamında %60-70 bazen 80 yükünü almış olurum. Ne oldu? İşte o nasıl kullanılır şimdi bu boş vakitler? Geyik muhabbeti yapılır. Allah korusun gıybet yapılır. Yemekle ilgili değerlendirme yapılır. İnsanlar telefonları çıkarır, onunla ilgili bir şey yapar. Hayır, gerek yok işte. Nasıl olsa oradasın. İnsanlara elin iş yaparken cevap da verebilirsin, onlarla konuşabilirsin de. Yani bunu değerlendirmek lazım diye söylüyorum. Bu iki şeyi sizden özür dileyerek paylaştıktan sonra, kendi hayatımızla alakalı, eğer biz o özel zamanları bulduğumuzda ne olacağını düşünüyorsanız, insanların kalbinde hoşluk oluyor. İnsanların kalbinde hoşluk oluyor. Nasıl bir hoşluk oluyor? O saklı özel zamanlarda özel bir şeyler yaptığınız için bu boş zamanları değerlendirme alışkanlık haline geliyor. Ve aileden, okula, iş yerine, hayatımızın tüm alanlarında uygulanabilir bir güzellik ortaya çıkıyor. Aslında hayatınız daha verimli hale geliyor. Size sorsam aziz dostlarım, sahi siz ailenizde böyle boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Herkes odasına çekilip bir köşede kendi işiyle mi uğraşıyor? Baba televizyon başında uyukluyor. Elhamdülillah bizim evde televizyon yok ama anne mutfakta yemek hazırlıyor. Çocuklar ayak altından çekilsin diye odalarına mı yollanıyor? Hani nasıl, bir sormak istedim size. Ya da en ortak faaliyet dediğimiz birlikte televizyon seyretme faaliyetinde bile herkes suskun mu? Ya da baba istediği maç açılmadığı için, anne istediği dizi, çocuklar istediği film açılmadığı için küskün mü televizyon karşısında? Mesela bazı televizyonlarda durdurma özelliği, tekrar oynatma özelliği var. Eğer böyle bir televizyonunuz varsa bir tane denemenizi istirham ederim. Ya da internetten bir film izliyorsanız bir tanesinde bunu ailenin ortak faaliyeti haline getirebilirsiniz. Yani bir kere film açıktır, herkes ilgi duymuyordur. Herkesin ortak faaliyeti değildir bu. Herkesin zihni sizin gibi orada değildir. Ama aile içerisinde biz bunu eğer hani boş vakti değerlendireceğiz dedik ya, biz bunu eğer durdurup Çocuklar söyler misiniz şimdi burada filmin kahramanı nasıl bir yanlış yaptı, nasıl bir iyilik yaptı? Yavrum sen oynat bakayım bunu. Bundan sonraki ilk 3 dakikayı hadi bakalım sen olsan nasıl çekerdin? Kızım söyle bakayım bu filmin sonu nasıl bitirmesi gerekiyordu? Oğlum sen söyle bakayım nasıl bitmemesi gerekiyordu? Hanım sen söyle bakalım ya da ben söylüyorum bakalım gibi. Beyni çok daha aktif hale geliyor. Aptal kutusu olmaktan çıkıyor. Eğer böyle akşam hayatımız televizyon karşısında geçiyorsa yaşanmamış bir hayatın sessiz seyircileri oluyoruz can dostlarım. İster istemez oluyoruz yani. Yani hayatımızı yaşayamıyoruz. Sadece yaşanmış ya da düzmece yaşanmamış ama aslında rol icabı yaşanmış gibi gösterilen hayatların seyircisi oluyoruz. Kurguların, senaryoların, sahte, sanal, banal bir hayatın müdavimleri haline geliyoruz. Onun için de aptal kutusu denmesi çok doğru bir şey. Bu da sizi iki türlü felakete sürüklüyor. Bir, hayatı dolu dolu yaşayamamak, şöyle gönlünüzce güzel ve etkili faaliyetlerde bulunamamak, hani o size ayrılan, tahsis edilen boş vakit demeye dilim varmıyor zaman dilimini böyle dolu dolu yaşayabilmek, başkalarına da kendi güzel ve özel faaliyetlerinizle örnek olmamak. Bu birinci kısmı. İkincisi, sahte hayatları seyrede seyrede onlara karşı içimizde büyüyen yüksek bir özenti. Yani bilgisayar oyunları oynamadığımı size hep söylüyorum. Ama oynadığım dönemden biliyorum. Yani siz de biliyorsunuzdur, basından duymuşsunuzdur. Birçok oyunlarda o oyunu oynadıktan sonra şiddet eğilimi, o oyunu oynadıktan sonra çok kötü sözler söyleme, bağırma, işte yüksek tansiyon, hırçınlaşma inanılmaz artıyor. Dolayısıyla hani bu hem televizyon programlarında tecavüzün böyle alenileşmesi, yaygınlaştırılması, senaryolara dahil edilmesi, birkaç yıldan beri basın bu konuda epey bir arsızlaştı, edepsizleşti. Ondan sonra da ne oluyor, nereye gidiyoruz falan diye bir taraftan da hani üçüncü sayfadan bu haberleri verip orta sayfalarda da makaleler yazılıyor köşe yazarları tarafından. Bu timsah gözyaşına hiç gerek yok. Dolayısıyla o sahte hayatları seyrede seyrede nasıl ki bilgisayar oyununda adam adam öldürmek böyle basit hale geliyorsa, kötülük yapmak basit hale geliyorsa, işte o sahte hayatları seyreden insanlarda da içinde böyle bir yüksek özenti oluşuyor. Ama o kurgulanan yüksek standarda asla ulaşılmayacağı için içinizde büyüyen kin ve öfke de bir taraftan toplumu ayrıştırmış oluyor. Kendinizi ve kurduğunuz hayatı yetersiz görme. Boyalı mankenleri göre göre eşinizi beğenmeme, triplex villaları seyrede seyrede iki oda bir salon evi beğenmeme. Bunun en büyük yıkımı çocuklarımızda oluyor. Her isteklerinde böyle ellerinde sanki sihirli bir değnek şöyle bir sallayıp hemen ol deyince olan bir hayat yaşayan çocukları seyrede seyrede çalışma azmi, hedef belirleme isteği yok oluyor çocuklarımızın. Yani vardır mesela böyle değil mi? Beyaz atlı prensi beklemek. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir saçmalık yok. Herkesin beyaz atlı prensi, prensesi kendisi. Bunu nasıl ayarlarsa, bunu nasıl kurgularsa hayatı da ona göre güzelleşiyor. Senaryosunda bile olmadığımız, yaşanmamış, kurgusal, sahte, sanal, banal, tosbem hayatların gözü yaşlı figüranları oluyoruz en sonunda. Hani sürekli söylerim aziz dostlarım. Her insan Allah tarafından dünyaya gönderilen, kendi hayat filminde başrol oyuncusu olarak yaratılan bir yıldızdır, stardır, kahramandır. Ucuz figüranlıklara tav olmadığı sürece kendi hayat filminin başrolüne geçer. Yeter ki bu sahte kahramanların, bu sanal ve banal hayatın gönüllü figüranları olup hayatı gönülsüz yaşamayalım. Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde beyin araştırmacıları hiçbir şey yapmadan uzanmanın beyni boşuna çalıştıracağını ve IQ'nun 20 puan azalacağını söylüyor. Bu konuda birçok bilimsel çalışma mevcut. Yani televizyon karşısında süre arttıkça ne kadar kalıyorsanız başarı oranınız, IQ oranınız kesinlikle düşmüş oluyor. Hatta bazı hastalıklara yakalanma oranı da kesinlikle artmış oluyor. Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma var. Çok televizyon seyreden çocuklar arasında dikkat eksikliği böyle %40 neredeyse artmış durumda. Araştırmanın yazarı Otago Üniversitesi'nden Carl Lodewis, 2 saatten fazla televizyon seyredenlerin, özellikle de televizyon başında 3 saatten fazla zaman harcayanların ileriki yaşlarda dikkat eksikliği problemi yaşadığının belirlendiğini söylüyor. Televizyonun bir diğer vahim özelliği de insanları toplumdan izole etmesi, Televizyonun Gücü, The Power of Television isimli eserinde Konrad Lodziak izole edilerek tüketim bilimlerine dönüştürülmememizi istiyor. Televizyon esiri olan kuşaklarda reklam çılgınlığı, işte marka düşkünlüğü, bireyin hızla sosyalleşmesi ve yeni ilişkiler, iletişim kurması gereken dönemde aynı hızla özelleşmesi, bu da bencilleşmesi, bireyselleşmesi, egoizm anlamına geliyor diyor. Aziz dostlarım, şimdilik burada bırakalım. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçları programında ailemizde boş vakitleri değerlendirme kalitemizle alakalı konuşuyoruz. Tam da böyle çocuklarımız için hani birazcık tatil dönemi, boş demiyorum ama onların rahatına, dinginliğine, dinlenmesine, rehabilitasyonuna, kendilerini yenilemesine tahsis edilen bir vakit dilimindeyiz. Gelecek hafta inşallah kısmet olursa bu kaldığımız yerden devam ederim. Sanıyorum bu programda boş vakitlerimizi değerlendirme ile alakalı 3 haftamızı alır. 1. programını böyle yapmış olalım. Gelecek hafta 2, ondan sonra 3. bölümde inşallah bunu bitiririz. Gelecek hafta yine ailede boş vakitleri değerlendirme kalitemizle ilgili görüşmek üzere. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım. Görüşmek üzere efendim.